programımıza devam ediyoruz Muhtar Hocam'la. Hocam, ne yapalım, ne konuşalım?
Tarihimize devam edelim mi?
Tabii, inşallah.
Deccal'in sistemi olduğu için bitirene kadar, Allah fitne kalmayıncaya kadar diyor inşallah.
Evet.
Yani mücadele edin diyor. Hocamız tabii 30 senedir fitne kalmayıncaya kadar hep birlikte Allah'ın izniyle.
Evet. O da en büyük sebebi de zahiri sebebi inşallah, kökeni. Darwinizm olduğu için Darwinizm kalmayıncaya kadar devam edilmesi gerekiyor inşallah.
Bunu biz ilk söylediğimizde herhalde biraz şaşırıyorlardı bize. Yani böyle biraz herhalde biz bu konuya böyle çok fazla şey yaptık. Nedense odaklandık, çok zikrediyoruz gibi düşünüyorlardı ama şimdi Allah'a emanet anladıklarına da kanaatim geldi. Çünkü hem bütün sosyal olaylarda görüyorlar değil mi? Irkçılığın temelinde de. Hem toplumsal olaylardaki o bozukluk, düzensizliğin altında da hakikaten bu fikrin yetiştirdiği insanların o tür şeylere neden olduğunu da fark ediyorlar. Hakikaten Darwinizm, yani bu tabii şey ama bu tamamen yani dünyada başıboş olduğunu zanneden, Allah'a bir gün hesap vereceğinin şuurunda olmayan ve dolayısıyla tamamen nefsi için, egosunu için yaşayan ve bir sınırı olmayan, o İslam ahlakıyla ahlaklanmamış olup bambaşka, yani bir nevi şeytan için dünyada ve sadece dünyayı var zanneden, dolayısıyla egoizmin, bencilliğin, yani bireysel yaşamda ve toplumsal yaşamda o ahlakın gözükmediği, değil mi? O zaman cinayetlerin, birbirini ezenlerin olduğu böyle bir bozuk toplumsal hayat. Ayrıca bütün o ideolojilerin kökeni olması itibariyle de, değil mi? Terörün, insan öldürmenin, her şeyin temelinin hakikaten Darwinizm olduğunu şu anda insanlar gayet güzel anlıyorlar. Bakın o şeyin, ateist siyonistlerin saldırılarında da tamamen temelinde bu var.
Evet.
Değil mi? Adamlar ateist oldukları için, yani dindar olanlar hiç böyle bir şey yapıyorlar mı? Geliyorlar, insanlarımızı ziyaret ediyorlar, beraber topluca otururuz, zulme karşı, haksızlığa karşı aynı şekilde tavır koyuyorlar. Dindarlar normal, gayet güzel insanlar, ahlaklı. Kucaklaşıyorlar bizim insanımızla, Müslümanlarla. Ama ateist olanlar, işte ateizmin sonunda o zulüm meydana geliyor. O zalimliğe kadar çıkıyorlar ve işte sonuçları da böyle oluyor. Dolayısıyla Darwinizmin hakikaten bütün bu kötülüklerin kökeni olduğu artık net bir şekilde anlaşıldı. Allah'a çok şükür hocamız buna vesile oldu. O nedenle hakikaten dediğin gibi bir fitne, yani bu şu anda senin söylemenle bunları Allah'a ilham ederek konuşuyorum.
Estağfurullah.
Tabii yani o his oluştu çünkü hakikaten herkeste.
Maşallah, evet. Yani Allah değil mi, tam tersini söylüyor. Fedakarlık var, evet. Merhamet var, sevgi var, şefkat var. Masum insanları öldürmek haram. Tam adalet olması gerekiyor. Allah tabii. Şeytanları Allah'a sığınırım. Kendiniz aleyhine bile adaleti ayakta tutsun diyor değil mi? Yani insanın kendisinin aleyhine tabii. olduğu bir durumda bile adalet yapması gerekiyor. Bu çok asil tabii, Müslüman o bakımdan son derece güvenilir bir insan oluyor. Ne olursa olsun adaletten sapmayan, Allah korkusu olduğu için inşallah.
Tabii.
Bu da tabii Darwinizm tam tersi olmuş oluyor. Darwinizm yani dini ortadan kaldıran, güzelliği ortadan kaldıran, güzel ne varsa tahrip eden. Hı hı. Zaten bunu çok acı bir şekilde insanlık tecrübe etti. Fakat elhamdülillah hocamızın vesilesiyle müthiş bir uyanış başladı. Herkes bu geçmiş tecrübeleri sorgulamaya değil mi? Darwinizm bütün dünya çapında. Yani hem Hristiyanlar arasında hem Musevilik arasında bütün dünya devletlerinde Darwinizm sorgulanmaya başladı.
Tabii.
Değil mi? Darwinizmin yanlış olduğu bir anlayış olarak gün geçtikçe ortaya çıkıyor. Bütün dünyayı kapladı maşallah. İşte bu da Mehdiyet'in ve ahir zamanın bir özelliği. Onun için Darwinizm'in ortadan kalkmasının çok yakın olduğunu anlıyoruz zaten inşallah. Darwinizm'de, materyalizm'de, dinsizliğinde inşallah. Ve onun yerine güzel ahlak dinin hakim olacağını da anlıyoruz. Mesela evet. Sen bugün gösterdin. Barack Obama'nın duası değil mi? Ya çok örneği var tabii. Bunun da. Bu Türk İslam Birliği'nin kurulmaya başlamasının alametleri oluyor.
Mükemmel.
Yani evet. Sınırların kalkması hocamız söylüyor. Allah onu gerçekleştiriyor. Önce hocamıza söyletiyor Allah. Sonra da gerçekleştiriyor, oldurtuyor inşallah. Bu çok büyük mucize. Ve bunun gibi büyük bin tane olası. Olay var böyle.
Evet.
Yani hocamız bunu söylediğinde hiç kimsenin aklından dahi geçmiyordu. Hatta dedi hocamız yani çok şaşırdılar demişti yani böyle. Sınırlar mı kalkar? Nasıl kalkar sınırlar? Ya da işte vize nasıl kalkar? Ya da İslam Birliği nasıl oluşur diye. İşte böyle değil mi? Allah göstertiyor elhamdülillah.
Tabii.
Maşallah.
Maşallah. Çok büyük gelişmeler maşallah. Gerçekten.
Çok büyük alametler. Şimdi bu Habertürk'teki programla başlayalım mı? Evet.
Sansürsüz program evrimcilerin.
Evet, evrimcilerin sansürsüz programındaki yanlışlıklarına, değil mi? Hı. İddialarının geçersizliğine burada bakıyorduk. Devam edelim. Şimdi dün kaldığımız tam yerini hatırlayamadım ama.
Sesli. O tarihsel süreçte genetik varyasyonlara, mutasyonların elverişli kısımlarına uygun koşullarda sahip olanlar ayakta kalabiliyor ve daha dolayısıyla bir sonraki kuşağı yavrularını aktarabiliyorlar ve onlar farklı bir coğrafyada eğer diğer gruplardan genlerine gen akışı almıyorlarsa, birey kazanmıyorsa farklı tür var. Biz bugün ilkin molekülün ne olduğunu biliyoruz ve onun hangi molekülleri etkinleşerek ilk hücreye oluşabileceğine dair laboratuvar deneyleri yapabiliyoruz.
Peki, o zaman söyleyeyim.
Bakın biraz önce canlı nasıl başladığını bilim bilmiyor derken, şimdi tam tersini söyleyerek, zaten program içinde hep kendi söylediklerinde de ters düşüyorlar. Ayrıca Darwinizm iddialarında da ters düşüyorlar. Yani Darwinizm ne kadar saçma, onun saçmalarına da ters düşerek iyice, yani işin çok affedersiz çivisi çıkmış durumda yani böyle bu ifadelerle. Burada iddia ettiği, zaten bahsettiği işte doğal seleksiyon dedikleri mekanizma. İyi olanların seçilip güya doğa tarafından, ya doğa neyi seçebilir ki? Yani doğa bir aklı mı var? Yani taş, toprak, kayanın bir seçme gücü olabilir mi? Burada tabii doğa seleksiyonun mantığını açıklayalım ki yani yanlışı da ortaya iyice çıksın. Mesela hatta bunu bir örnekle gösterelim slaytlar üzerinde. Hayvan sürüsünde hayvanlar tarafından kovalandığı zaman, mesela değil mi, geyik sürüsü diyelim. Hemen gösterelim şurada. Bakın, doğal seleksiyon dedikleri, bu daha iyi doğa şartlarına, daha onların mantığıyla doğa şartlarına daha iyi adapte olan canlıların, özür dilerim, daha iyi olan adapte olan canlıların seçildiğini söylemişti biraz önce. Yani dolayısıyla ürüyorlar ve nesilden nesile bu özelliklerin aktarıldığı gibi ipsiz sassız bir iddia. Bunu ortaya koyan Charles Darwin'di. Charles Darwin ilk olarak iddia etmişti bunu. Mesela burada olduğu gibi, diyelim ki bir geyik sürüsü var. Bunlar leopar gibi canlılar tarafından, yani yırtıcı hayvanlar tarafından kovalanıyor. Doğru. Yani bu doğada sık sık karşılaşılan bir şey. Burada daha hızlı kaçan kurtulabilir. Olabilir. Yani her zaman da bu böyle değil. Çünkü kendisi en yakın olanı da yakalıyor bazen. Hızlı da koşsa, koşmasa da. Sessizce yaklaşıp, değil mi? Öyle bir kural da yok. Hadi onların dediği olduğu şey diyelim. Diyorlar ki işte hızlı koşanlar kurtuldukça bir süre sonra bu daha hızlı koşan bireylerden oluştu. Olabilir. Hı hı. Yani her zaman öyle değil de onu da kabul edelim. Evet. Ne oldu? Yani geyik ne oluyor yani? Daha hızlı koşan geyik daha hızlı koşan geyiktir. Tamam. Geyik başka bir şey mi dönüşüyor? Tabii ki dönüşmez. Çünkü doğal seleksiyon dediği, bakın burada bir aldatmaca var zaten. Öyle seleksiyon falan da yok. Yani bir şeyin bir şeyi seçtiği de yok. Hı hı. Doğa hiçbir şeyi seçemez zaten. Hani tabiat ana, bakın hepsi bunların uydurma kavramlardır zaten. Tabiat hiçbir şeyin anası değildir. Tabiat Allah tarafından yaratılmıştır, yani doğa.
Tabii.
Öyle bir özelliği yok ki, atomları yaratan Allah doğayı yaratmış, dünyayı yaratmıştır, toprağı yaratmıştır, taşı yaratmıştır. Evet. Değil mi inşallah? Bir süre sonra hızlı koşan geyikler, tamam, ama bu söylediği bir mekanizma olamaz. Çünkü bunun DNA üzerine değişiklik meydana getirmesi lazım. Böyle bir mekanizma onların iddiasına göre, değil mi? Doğa bunu yapacak bir mekanizma zaten yok. Allah'ın yaratmasıyla oluyor DNA. DNA'yı yaratan Allah, çok açık yani, en mükemmel şekliyle yaratılmış, mükemmel bir düzen var içerisinde, böyle aklın kavrama sınırlarının ötesinde bir düzen var detaya inildiğinde. Dolayısıyla DNA'da bir değişiklik yapmayan bir evrimci mekanizma olabilir mi? Yani şimdi bu doğal seleksiyon dedikleri, o da hikaye de, seleksiyon diye bir şey yok. Doğal seleksiyon DNA'da değişiklik meydana getiremez. Yeni bir gen meydana getirebilir mi? Tabii ki getiremez. Tabii. Yani yeni gen yeni bir kitap demektir. Onu evet. Allah'ın yazmasıyla, Allah'ın yaratmasıyla olabilir ancak o. Yeni bir enzim, yeni bir protein yapabilir mi? Tabii ki yapamaz. Yeni bir organ meydana getirebilir mi? Tabii ki getiremez yani. Yine bırakın organı, bir tane protein bile meydana getiremez. Yeni bir tür meydana getirebilir mi? Tabii ki hiç getiremez. Yani bu tamamen hayali bir iddia. Tamamen hayali bir iddia. Biraz önce dillendirdiği de ordu zaten işte. Ama orada bakın dikkat ederseniz hep bir laf kalabalığı var. Genler geliyordu, gen akışı vardı, oradan seçiliyordu, yürüyorlar, bir şeyler söylüyor böyle.
Evet.
Sanki bir şey söylüyormuş gibi ama tamamen içi boş cümleler sarf ediyor. Hiçbir şey söylemiyor. Yani tamamen uydurmaya dayalı. Hiçbir bilimsel delile dayanmayan, hatta bilime tamamen aykırı ifadeler oluyor. Bir takım böyle güya bilimsel kavramlar kullanarak, böyle kelimeler kullanarak, biraz Latince, biraz Türkçe böyle. Yapılan bundan ibaret.
Dolayısıyla tabii bizim de bunu deşifre etmek vazifemiz. Çünkü Darwinizmin nasıl bir tehlike olduğu artık çok açık bir şekilde bütün dünya çapında ortaya çıktı zaten böyle. Bunlar hakikaten bilinmiyordu hocamız anlatana kadar. Ben de bilmiyordum. Kimse de bilmiyordu yani bunları dünya çapında. Öyle mükemmel bir analiz ortaya çıktı ki hocamız Allah tarafından, Allah'ın ilhamıyla tabii yani çok... bütün kötülüklerin kaynağının ne olduğunu dünya çapında açıkladı. Değil mi? Evet. Komünizmin, kimse komünizmin, faşizmin ne olduğunu bilmiyordu. Hatta zannediliyordu ki komünizmin karşıtı faşizm. Faşizm, komünizm var. Onun karşıtı olarak komünizm var zannediliyordu. Hı. Halbuki bütün bunların ortak dayanaklarının Darwinizmin olduğu ortaya çıktı. Evet. Aynı şekilde kapitalizm, kapitalist sistemin, vahşi kapitalizmin, aynı şekilde anarşinin, terörün hepsinin kökeninde Darwinist oldu ve bunu bilimsel delillerle ispatladı hocamız. Çünkü evet. Ortaya konan alıntılar, değil mi? Kendi ifadeleri tam olarak bunu kanıtlıyor zaten böyle bu şekilde olduğunu. Ve bu dünya çapında bir aydınlanmaya sebep oldu. Gerçek aydınlanma insanlık şimdi evet. yaşıyor inşallah. Bu Darwinizmden kurtulma suretiyle ortaya gelecek bir şey. Yoksa onların iddia ettiği aydınlanma tam bir karanlık dönemi. Çünkü materyalizmin ve Darwinizmin hakimiyetini onlar aydınlanma diye gibi lanse etmeye kalktılar. Dünya müthiş bir karanlığa boğuldu. Evet. Değil mi? 350'den milyondan fazla insanın hayatına mal oldu bu. Şehirler yıkıldı, ekonomide çöküşler oldu. Tam bir felaket oldu dünya için yani 20. yüzyıl bu Darwinizm nedeniyle. Şimdi asıl aydınlanmayı görüyor insanlar. O da ahir zamandaki altın çağla inşallah. Hocamız onu da müjdelemişti. Ve alametleri tam müjdelediği biçimde ki Kur'an'a ve hadislere dayalı olarak yapıyor hocamız maşallah. Tam o şekilde gelişiyor şu anda. 1000 tane söyledi yani. Hani hiçbir insan, hocamızı tanımayan bir insan, bir kişi 1000 tane şey söylüyorsa... Ve bunlar onun söyledikleri tarihten itibaren ve o gün için insanları hakikaten şaşırtan çok önemli gerçeklerse ve bini de gerçekleşiyorsa elini ayağını öper insanı, o insanı maşallah. Çok maşallah. Çok müthiş bir ilimdir bu bir özelliktir değil mi? İnşallah. Tabii Kur'an'a ve hadislere dayalı olduğu için hocamız çünkü tabii. Peygamberimizin hadisleri doğrultusunda değil mi? Üstad Said Nursi'nin Bediüzzaman'ın izahları doğrultusunda ve Kur'an ayetleri tabii Kur'an'a dayalı olarak evet. Asıl o doğrultuda açıklamalar yapıyor. Evet tabii çok da samimi ve hikmetli olduğu için Allah da onların gerçekleştiğini zaten Allah vaat maşallah. Etmiş. Allah'ın evet. vaadi var. Onlar da birer birer gerçekleşiyor.
Maşallah.
Dolayısıyla insanlık, şimdi Darwin'e tekrar dönecek olursak, bu tecrübeyi çok acı bir şekilde yaşadı. Artık kimsenin buna dönecek isteği yani kalmama noktasına geliyor inşallah. Hala bazı direnen var ama böyle işte yalan yanlış ifadelerle. O da önemli değil. Onlar da söylediklerinin işte gerçekçi olmadığını hem anlıyorlar hem de kısa bir süre sonra biz bunları nasıl söyledik diye de çok şaşıracaklar inşallah. O dönemde hızla geliyor. Evet. Yani çünkü doğal seleksiyon, yani doğada işte yırtıcı hayvanların geyikleri kovalamasıyla geyik daha hızlı koşup da bilmem ne yok DNA'sında değişiklik meydana gelip de başka bir türe dönüşecek falan filan. Bunlar artık böyle 19. yüzyılın köhne ortamında daha doğrusu elektron mikroskobu bile yoktu. Hücre içi su dolu bir baloncuk zannediyordu. Bol keseden atılıyordu. İnsanlar da hadi kanmıştı. Gene kanmaması lazım ama o dönemin o karanlığında böyle işte Mason localarını desteklemeleriyle meydanı boş bulup bunları böyle insanlığın kandı bir büyü gibi. Allah, o da Allah'ın dilemesi, Allah'ın yarattığı kader doğrultusunda ama şimdi artık öyle bir şey güçleri yok. Çünkü birincisi hocamız var Allah'ın izniyle. İkincisi bilim tabii ezdi bunları yani. Hocamız da bilimi vesile ederek yani bilimle ezdi. Zaten Allah'ın yarattığı olduğu için bilim. Dolayısıyla yerle bir etti. Her söylediklerinin delili var öyle olamayacağına dair. O zaman genetik bilinmiyordu. İşte diyorlar ki kazanılan özellikler nesilden nesile geçer diye Lamarck ortaya çıkmıştı ilk önce. O söylüyordu işte zürafalar aslında zürafa değildi de işte antelop benzeri, geyik benzeri hayvanlardı da yok yukarıdaki yapraklara uzana uzana boyunları uzadı. Bu da kazanılan özellikler nesilden nesile aktarılıyordu diye. Sonra o abi bakıldı ki genetik bilim ortaya çıktı, hiç alakası yok. Bir özelliğin...
Şimdi öyle bir masalları var ki özür dilerim evet. sözünü bir kestim. Yani aklıma gelmişken söyleyeyim sonra konu geç unutulmasın. Yani bu hani masallarda kurbağanın prense dönmesi var ya, aynı yani hiçbir farkı yok. O kurbağanın prense dönmesi evrimcilerin söylediğiyle birebir aynı. Demin dediğince aklıma geldi hani mesela diyorlar ki ceylanlar vardı. Ceylanlar alt beslenirken kendi boyutlarındaki yaprakları yediler bittiler kalmadı. Üstteki yapraklara uzanmaları gerekiyordu. Mecburen boyunları uzadı zürafa oldular. Şimdi yani bunun kurbağanın prens olmasından bir farkı var mı? Veyahut diyorlar ki dinozorlar vardı. Sinek kovalarken kanatları oldu. Bir anda uçmaya başladılar diyorlar. Yani dinozor kanatlanmış, kuş olmuş. Bunun bu masaldan bir farkı var mı? Veyahut diyorlar ki neo-Darwinistler baktılar böyle olmuyor milyonlarca yılda değişiklik tabii fosili de yok hiçbir delili de yok. Bari dediler bir anda bir sürüngenden yumurtasından hemen bir kuş çıksın. Yani pat diye neo-Darwinizm yani böyle o tam kurbağanın prense dönmesi işte. Sürüngen yumurtasından kuş çıkıyormuş bir anda. Yani bunlar yani çocuğa bile anlatsan gülecek derecede masal yani tam bir masal gerçekten. Ve insanlara masal anlatmışlar 150 yıldır. Evet. İnsanlar da inanmışlar bazı insanlar da. Hakikaten olağanüstü bir mucize yani öyle olması. Gerçekten böyle bir şeye inanılması da hayret verici bir olay yani. Ahir zaman
evet
alameti hayretliği yani.
Yani rezalet yani. Paçadan aşağı akıyor yani. O kadar rezalet ki. Darwin zaten buna inanarak fikirlerini geliştiriyor. Şimdi bu Lamarck'ın bahsettiği işte yüksekteki yapraklara ulaşarak yani şu anlamda söylüyor onu. Sonradan kazanılan özellikler diyor, nesilden nesile aktarılır diyor. İddiası bu şekilde bir organların kullanımı ve kullanılmamasına bağlı olarak diyor. Organ gelişir veya körelir diyor. İddiası bu şekilde. Bunu Darwin alıyor zaten inanıyor bunu ve uyarlıyor. Bakın şundan dolayı uyarlıyor. Mesela Darwin hayvan pazarlarını geziyor. Hayvan pazarlarında işte inekleri birbirleriyle çiftleştiriyorlar ki daha süt elde eden inek elde etmek için.
Evet.
Hakikaten de olabilir bu. Buna genetikte çeşitlenme ismi veriliyor zaten. Daha önce de açıklamıştık. Mevcut var olan genlerin değişik kombinasyonları bir özellik meydana getiriyor ama bunun bir sınırı var. Yani çünkü genetik genlerin mevcut kombinasyonlarının bir sınırı var. Yani sınırsız sayıda kombinasyon yapamıyorsunuz zaten evet. Siz. Yani olamıyor daha doğrusu. Allah'ın dilemesi dışında. Dolayısıyla bunun da bir sınırı oluyor. Yani o kalkıp da bir tür başka bir türe dönüştürmüyor tabii ki. İşte bu fikirler, ondan sonra sünnetli olanların sünnetsiz doğması gibi iddiaları da, onu da yazıyor hatta yazılarında, onu da kullanıyor. Ondan sonra parmaksız bir aileyi örnek veriyor, parmaksız bir babanın parmaksız çocuğu olmuş diye. Bunu da ona delil olarak kullanmaya kalkıyor. Hatta daha ileri gidiyor, bakın Türlerin Kökeni kitabında, balinaların diyor aslında diyor, suya giren ayılardan oluştuğunu, ağızlarını aça aça böyle avlanmak için giren balinaları dönüştürüyor. Bakın şu şekilde çok ibretlik söyledikleri Darwin'in, diyor ki, Kuzey Amerika'da siyah ayı tıpkı balinalar gibi ağzı açık bir şekilde suda böcek yakalayabilmek için saatlerce yüzerken görülmüştür. Tamam. Bu her ne kadar çok uç bir izah olsa da eğer sürekli olarak böcek sağlanırsa ve eğer iyi adapte olmuş rakipler ülkede henüz ortaya çıkmamışsa ayı ırkının doğal seleksiyon ile yapılarında ve alışkanlıklarında fazla daha da fazla suda yaşar hale gelerek değişime uğramalarında, yani ayı suya giriyor, biraz daha fazla girmeye başlıyor, daha fazla giriyor, daha fazla giriyor. Yapılarında ve alışkanlıklarında fazla, daha da fazla suda yaşar hale gelerek değişime uğramalarında bir zorluk göremiyorum. Bakın şimdi dikkat edin. Gitgide genişleyen, daha da genişleyen ağızlarıyla, ağzını daha çok aça aça, ta ki bir balina kadar dev bir yaratık haline gelinceye kadar, yani rezalet artık böyle işte, yani Lamarck'ın söylediğinin daha da rezaleti bu. O diyor ki işte üç yapraklara uzanan şeyler zürafa oldu diyor. Bu da evet. Diyor ki ayı diyor ağzını aça aça diyor balina oldu diyor. Yani tam bir kepazelik yani bilime de aykırı, her şeye aykırı.
Masal yani.
Tabii.
Tam yani.
Bunu daha sonra ilk baskısında yazıyor bunu. Bu ama Lamarckizmden ne kadar etkilendiğini gösteriyor. Yani o Lamarck'ın iddiaları kısa bir süre sonra reddedilmişti zaten. Yani böyle ondan sonra. Fakat o alıp onu uyguluyor zaten. Charles Darwin buradan en fazla etkilenen. Hatta bakın bu ilk baskısından çıkartılıyor. Yani o kadar da olmaz diyorlar. Çok attın diyorlar. Onu çıkart diyorlar böyle. Onu çıkartıyor. Emir veriyorlar ona. Daha sonra bakın Darwin bu alıntıyı çıkartıyor hakikaten. Fakat mektuplarından birinde şöyle diyor. Bir ayının ağzının değişen ki bunu kitaptan çok sonra söylüyor. Kitabın ilk baskısı 1859 yılında o baskısında olan şey çıkartılıyor. Bu yazdığı mektup da ondan çok sonra yazdığı bir mektup. Diyor ki bir ayının ağzının değişen alışkanlıklarına uygun gelecek şekilde uygun gelecek derecede genişlemesinde hiçbir zorluk olmadığı konusunda hala ısrar ediyorum. Yani tam rezalet yani böyle işte.
Üstadlar çıkarttılar ama diyor.
Evet. Değil mi? Evet. İşte ama diyor bence öyle diyor. Ayı ağzını açar açar diyor. Ya kardeşim ayı şimdi ayı normal bir kara canlısı. Mükemmel bir canlı Allah tarafından yaratılmış değil mi? Hatta o koca gövdesiyle ağaca tırmanabiliyor, çok hızlı hareket edebiliyor. Öyle özellikleri var. Balina, bakın 30 metre uzunluğunda yaklaşık 200 tona kadar balinalar var.
Yani
60 tondan, evet gösteririm şimdi birazdan hazırlayayım. 200 tona kadar ağırlığı olan balinalar var. Şimdi böyle bir canlının ayının ağzını açmasıyla balinaya dönmesi, yani artık kepazeliğin derecesini anlatmak bakımından bunu örnek olarak veriyoruz da. Böyle bir şey yani akla, mantığa, vicdana, bilime her şeye aykırı. Ya çocuk bile söylemez bunu değil mi? Çocukça bir yalan bile değil yani. Çocuk da anlar yani öyle bir şey olamayacağını. Balina'nın filmini gösterelim diyorsun değil mi?
Evet, çok muhteşem çünkü yani o iskelet yapısı içindeki o kalbi, araba büyüklüğünde kalp var yani mesela hayvanda neredeyse.
Evet.
Evet. Eğer zor olacaksa daha sonra daha konuşalım.
Evet, birazdan ben devam edelim.
Tamam, olur.
Şu an bulamadım ama birazdan
evet. Devam edelim, neler diyor onlara bakalım.
Evet, birazdan bulurum onu inşallah. Muhteşem yapıları var yani, o filmlerde görmüştük hatta böyle değil mi? Mesela 10 tonluk bir kalbi var. Dev bir varlık ve mükemmel yaratılmış Allah tarafından. Çünkü bütün özellikleriyle o kadar dev bir gövdeyi sulayacak 10 tonluk mükemmel bir kalp yapısı var. Milyonlarca kilometrelik damar ağı. Değil mi? Akciğeri böyle insanın işte akciğerinin şeyi, hacmi de kıyasladığımızda dev, böyle büyük bir oda büyüklüğünde bir akciğer hacmi var değil mi? Onunla tabii solunum yapıyor böyle mükemmel bir şekilde. Püskürtüyor, su değilmiş işte buhar şeklinde evet çıkıyor böyle yukarı değil mi? Yavrusunu beslemesi son derece konsantre böyle bir süt oluşturuyor. Adeta katı yani özelliği sütünün. Ki suyu çok idareli kullanmaları gerekiyor. Suda yaşayan bir canlı olmasına rağmen özellikleri dolayısıyla suyu son derece konsantre olarak kullanması gerekir. Onu yağ neredeyse kıvamında bir sütü yavrusuna emziriyor, ona veriyor. O da suyu ondan elde ediyor. Yani böyle her bakımdan neresinden baksanız muhteşem bir yapısı var özellikleriyle. Ve o özellikleriyle değil mi? Suyun içinde görmüştük zaten böyle. Koskoca adamlar bile yanında küçücük kalıyorlar.
Evet.
Bunun ayıyla ne ilgisi var? Zaten yani herhangi bir türe dönüşümü imkansız. Bunu fosillerde söylüyor bize, bilimsel gelişmelerde. Tek bir protein tesadüfen oluşması da imkansız olduğuna göre zaten Darwinizm en başta çökmüş oluyor.
Tabii.
Evet, şimdi devam edelim. Burada Habertürk'te bize tabii çok güzel ibretlik açıklamalarda bulunuyorlar ki biz de buna cevap verelim.
İlk canlı bir şey söylüyorum size. Yani teknik olarak açıklamak istenirse bir RNA molekülünün özellikle dışarıdan enerji alan bir RNA molekülünün...
Neden söyleyeceksiniz ama neden?
Hani neden
canlı nereden? Cansız bir...
Tabii ki cansız bir maddeden.
Cansız bir madde canlı mı oldu?
Evet, uzun bir süreç boyunca ilk hücre haline gelinceye kadar. Çatışıklar, uygun bileşikler, moleküller belli ölçülerde bir araya geldiği zaman bugün bizim canlılık diyebileceğimiz ilk oluşumu meydana getirebiliyorlar.
Kaç?
Şimdi... Bir kere şimdi yine canlı cansızlıktan, cansız maddeden canlı oluşumu, bu Darwinizm'in temel iddiası. Şimdi bunu diyor ki doğada kendi kendine oldu diyor değil mi? Tesadüfi anlatıyor zaten, bu anlattı. Bir müdahale yok. Bu diyor işte ilk önce diyor kendi kendini kopyalayan bir RNA molekülü oluştu diyor. Cansız maddeden. Ondan sonra dışarıdan da enerji aldı diyor. Oh diyor, ondan sonra o canlı hücresi oldu. Bu milyonlarca tür canlı oldu. Onu anlatıyor zaten. Bu hayali senaryoyu anlatıyor. Şimdi bu hayali senaryo bir kere tesadüflere dayalı tamamen değil mi? Hiç müdahale yok. Dışarıda doğada kendi kendine olduğunu söylemiyor mu? Söylüyor. Tesadüf dediğimiz zaman ama değil diyor. Random diyor. Random ne demek? Tesadüf demek. Yani böyle bir kısır döngü değil mi? Böyle kaçamak. İşte çünkü biliyor tesadüf deyince küçük düşeceğini. Tesadüfe kim inanır yani? Tam bir rezalet. Tesadüfe inanır mı? Tesadüfen hiçbir şey olmadığı belli. Tesadüfen bir tasarım olmaz. Bir amaca yönelik bir şey hiç olmaz yani. Bir akıl gerekir onun için mutlaka. Dolayısıyla bundan küçük düşeceklerini bildikleri için tesadüften şiddetle kaçıyorlar. Ama anlattığı tam bir tesadüf zaten. Diyor ki kendi kendini kopyalayabilen RNA molekülü. Şimdi bu, bakın burada dikkat edilmesi gereken nokta. İlk önce şimdi basit moleküller oldu diyor ya güya onların demesiyle. O moleküller birleşip hücreyi yapacaklar. Şimdi düşünelim bir kere RNA molekülü, bahsettiği RNA molekülü kendi kendini kopyalayabilen üstelik. O kadar kompleks bir yapısı var ki bu molekülün. Hakikaten hücrede RNA yapısında enzimler bulundu. Bakın proteinler enzim yapıyor ya, protein yapısındaydı. Ama RNA yapısında da enzim görevi gören moleküller var. Bunlardan biri de bahsettiği ribozim denen bir molekül. Buna ribozim ismi veriliyor ve kopyalama vazifesini yapabildiği, hatta başkaları da bulundu. RNA yapısında oluyor gene. gene enzim gibi yapabilen moleküller var hücre içerisinde böyle. Ama bunların dizilimi de aynı şekilde proteinler kadar kompleks ve çok kompleks yapıları var. Yani proteinler için mevcut olan imkansızlık RNA için de aynı şekliyle geçerli. RNA'nın olması için de kendi kendini kopyalayabilen bir RNA ya da herhangi bir RNA molekülünün doğru dizilimde mutlaka enzimler, mutlaka başka proteinler ve mutlaka tamam bir hücre gerekiyor. Kompleks ve mükemmel bir hücre yapısı gerekiyor. Yani RNA da sadece hücrede sentezlenebiliyor. Dolayısıyla yani iddiası protein için ne kadar geçersizse, Darwin'in protein aşaması nasıl çöküyorsa o aşamada da yine aynı şekilde çöküyor.
Tabii.
Çünkü RNA'nın yapısı da RNA ribonükleik asitlerden oluşuyor. Proteinler amino asitlerden oluşuyor. RNA ribonükleik asitlerden, DNA'da deoksiribonükleik asitlerden oluşuyor. Yani aralarında DNA ile RNA arasında ufak tefek farklılıklar var. Protein de tamamen farklı. Amino asitlerden oluşuyor. RNA'nın dizilimi de çok özel. Hele o bahsettiğim molekül, o da DNA'da kodlanmış olarak var. Yani o RNA'nın olması için de DNA'daki şifre gerekiyor, DNA gerekiyor. Allah'ın yarattığı evet. DNA gerekiyor yani ilk canlıdan itibaren. Ancak DNA'dan bilgi. Ve mükemmel bir bilgi. Yani onun da oluşumu için mevcut olasılık hesapları 10 üzeri 500'e yakın alternatif mevcut alternatiften sadece birisi doğru oluyor. Ve doğru dizimde olması gerekiyor. Ve bu da sadece enzimlerle hücre ortamında gerçekleşebiliyor. Enerji gerekiyor. Bakın enerji alıyor dedi dışarıdan. Dışarıdan öyle enerji falan diye bir şey yok. Güneş enerjisi var mesela. Güneş enerjisi ultraviyole her şeyi tahrip eder. Canlı molekülü bırakmaz. Yani proteinleri siz doğaya bırakın, RNA moleküllerini doğaya bırakın, hemen tahrip ediyor. Öyle bir konu yok. Oksijen deseniz o da tahrip ediyor. Ve diğer topraktaki kimyasallarla anında reaksiyona girip hemen tahrip oluyorlar. Yani siz ribonükleik asitleri, RNA'yı oluşturan o parçaları toprağa bıraktığınız anda onların hepsi tahrip oluyor. O parçalar da oluşmuyor. Ribonükleik asit de ancak hücrede oluşabiliyor. Yani dışarıda doğada oluşmuyor kendi kendine tesadüfen. Aynen protein gibi yani. RNA aşamasında da çöküyor. Zaten o kadar sıkışık bir durum ki şimdi kendi kendine kopyalayabilen bir RNA molekülü olduğunu düşünelim. Var bu molekül. Aldınız hücreden, koydunuz dışarıya. Ne olacak bu? Ne yapacak? Kendi kendini kopyalayabilmesi için yine enzimler gerekiyor. Yine ribonükleik asit oluşturacak hücre ortamı gerekiyor. Başka proteinler gerekiyor. Yani yine hücre gerekiyor. Dışarıda hiçbir şey ifade etmez ki. Siz mermerin üzerine koyun ribonükleik asitleri. Hiç. Hemen yani bir müddet sonra zaten tahrip oluyor da bir müddet sonra. Öyle durur yani. Hiçbir şey olmaz ondan. Onun olması için yani kendi kendini kopyalayabilmesi için de enzimler ve proteinler gerekiyor. Onları da kodlayacak DNA gerekiyor. Enerji gerekiyor, mitokondri gerekiyor. İşte ribonükleik asit gerekiyor, ribozom gerekiyor, protein fabrikaları gerekiyor. Endoplazmik retikulum gerekiyor, Golgi gerekiyor. Mükemmel bir hücre zarı kapılarıyla birlikte gerekiyor ve hücrenin o mükemmel ortamı gerekiyor. Bitti zaten. Bakın yine çöküyor evrim yani tabii her ki. Aşamada.
Maşallah.
Nitekim bakın bunu en iyi bilen kim dünyada? Richard Dawkins. Değil mi? Şimdi bakın Dawkins böyle bir şeyi artık savunmuyor. Hocamız değil mi Dawkins'i yakaladı
mat
kulağından. Şimdi dolayısıyla böyle bir şeyi artık o da savunmuyor. Bakın ne diyor Dawkins? Bakalım Dawkins'e soralım bakalım ne diyecek? Kim yarattı diyor. Neden özellikle kim yarattı diye soruyorsunuz. Peki nasıl yaratıldılar? By a very slow process. Çok yavaş bir süreçle. Nasıl başladı? Kimse bilmiyor diyor nasıl başladı. Hayatın kökeni ne tür bir olayla başlamış olması gerektiğini biliyoruz. Self-replicating molecule. Right. How did that bakın, kendi kendini kopyalayabilen bir molekül diyor, çıkmış olması gerekir. Bilmiyorum diyor.
No idea how it started.
Yani nasıl?
No, has anybody.
Ben de bilmiyorum diyor.
Could come about in the following way.
Şu şekilde olabilir diyor yalnız. At some earlier time, çok uzun zaman önce, evrenin herhangi bir yerinde evolved by bir medeniyet, some kind of Darwinian means to a very very high level evrimleşmiş olarak yüksek teknoloji meydana getirmiş ve bir hayat formunu dünyamızdaki yaşamın tohumlarını atmış olabilirler. Uzaylılar. Yani bakın şimdi burada Dawkins bir kere tesadüfen olamayacağını kabul ediyor artık. Değil mi? Çünkü o anlama geliyor. Yani dünyada artık öyle bir iddiası yok. Dünyada işte moleküller bir araya geldi de cansız moleküller canlılığı başlattı falan filan demiyor. Onu bir kere tamamen geri çekti. Neden? Onun saçmalığını ve imkansızlığını anladı ve bu saçmalığı daha fazla anlatamayacağını anladı hocamız varken yeryüzünde değil mi maşallah. Güzel bir noktaya geldi. Ya bunda diyor bir akıl olması lazım diyor. Ama diyor o aklın sahibi diyor uzaylılar diyor. Uzaylılara mal ediyor bunu. Ya bu da bir tabii çok anlamsız ve ipe sapa gelmez bir iddia. Çünkü böyle bir evet. sonsuz akıl sahibi bir varlık değil mi? Yaratabilir ancak. Bu kadar kompleksikteki bir yaşamı ve hayat var yani canlılık var. Canlılığı ancak Allah yaratabilir. Yaratıcısı Allah tabii. Çok açık bir şekilde. Uzaylıları yaratan kim? Uzaylılar varsa eğer uzaylıları yaratan da Allah'tır. Yani şimdi Darwinizmi güya kurtarmaya çalışıyor. Tamam diyor bunu diyor kendi kendine olamaz bu diyor. O zaman diyor uzaylılar yaptı bunu diyor. Ama uzaylılar diyor evrimleşti diyor. Yani bu açıklama mı? Darwinizmi böyle buradan alıp burada şimdi sahanın sen demiştin ya bir kere sahanın dışına atıyor topu. Taca atıyor ama top çıkmadan kendisi koşarak sahanın dışına çıkıyor gibi bir şey yani bu. Değil mi? Oraya doğru koşuyor. Böyle olur mu yani? Darwinizm böyle kurtaracak. Yani burada Darwinizm olmayacak, orada olacak. Aa biz o zaman tamam mı diyeceğiz yani böyle. Bir kere canlılığın aklın olması gerektiğini kabul etti. İkinci bir aşamada inşallah Allah'ın varlığını kabul edecek. Ya bu da bir böyle bir açıklama olur mu?
Tabii.
Orada uzaylılar evrilmişti. Onlar hayatı getirip yani şaka gibi bir şey yani bu böyle. Evet. Tabii yani hiç anlamsız, mantığa da aykırı, her şeye de aykırı. Dolayısıyla o noktaya geliyorlar zaten. Bizim arkadaşlar da burada kalkıp neyi savunuyorlar? Yok diyor, kendi kendine kopyalanan RNA diyor, oluştu diyor, şöyle oldu, böyle oldu. Yani Dawkins bile savunmuyor artık değil mi? Çok evet. Açık bir şekilde.
Hayat hayattan gelir. Değil mi? O zaten biyolojinin evet. De bir prensibi. Hayat dediğimiz kelime zaten Allah'ın hay sıfatından geliyor. Değil mi? Can veren, diri olan, hayat veren, hay olan Allah, Rabbimiz bizi yaratan, hayat veren inşallah.
Evet, inşallah. Hatta okuyalım o ayeti. Şeytandan Allah'a sığınırım. Allah yeryüzünü sizin için bir karar, gökyüzünü bir bina kıldı. Sizi suretlendirdi. Suretinizi de en güzel bir biçim ve incelikte kıldı. Ve size güzel temiz şeylerden rızık verdi. İşte sizin Rabbiniz Allah budur. Alemlerin Rabbi Allah ne yücedir. O hay, diri olandır. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse dini yalnızca kendisine halis kılanlar olarak ona dua edin. Alemlerin Rabbine hamdolsun. Allah'ın hay sıfatının tecellisi değil mi? Diri olan Allah'ın, hayatın sahibi olan Allah'ın yaratmasıyla olur ancak. Hayat ancak Allah'ın dilemesiyle canlılık başlar, devam eder ve sona erer.
Evet. Hayyül kayyum olarak da beraber de geçiyor bir ayette Bakara suresinde. Hayat veren ve her şeyi ayakta tutan kayyum. Değil mi? Mesela şu anda bütün bahsettiğimiz o vücudumuzdaki bütün her şeyi ayakta tutan ve sürekli yaratan Rabbimiz. Değil mi? Metabolizma işliyor hücredeki o işte üretimler, protein üretimleri, enzimlerin anlattığımız şeyler o anda bizim vücudumuzda zaten yaşanıyor o an. Yani Allah onları yaratıyor.
Evet.
Allah kayyum sıfatıyla tecelli etmese, onu ayakta tutmasa değil mi? Gökler ve yer zeval bulurdu, yok olurdu diyor Allah.
Evet.
Her şeyi o ayakta tutuyor. Hayat veriyor ve ayakta tutuyor.
İnşallah. O ayeti de okuyalım. Şeytanın Allah'a sığınırım. Bakara suresi 255. ayet. Allah ondan başka ilah yoktur. Diridir, kaimdir. Onu uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. İzni olmaksızın O'nun katında şefaatte bulunacak kimdir? O önlerindekini ve arkalarındakini bilir. Onlar ise dilediği kadarının dışında O'nun ilminden hiçbir şeyi kavrayıp kuşatamazlar. O'nun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. Onların korunması O'na güç gelmez. O pek yücedir, pek büyüktür. Maşallah. Evet. Devam edelim.
Ayetel Kürsi olarak
evet. Geçen ayet. Allah'ın kürsüsü.
Evet.
Cansız bir maddeden,
cansız bir madde canlı mı oldu?
Evet, uzun bir süreç boyunca ilk hücre haline gelinceye kadar. Bileşikler, uygun bileşikler, moleküller belli ölçülerde bir araya geldiği zaman bugün bizim canlılık diyebileceğimiz ilk oluşumu meydana getirebiliyorlar.
Kaç? Tarih olarak kaç milyon milyar yıl önce
net olarak? Yaklaşık olarak Ender'in de söylediği gibi 3,5 milyar yıl öncesine tarihlenen dönemden bahsedebiliriz rahatlıkla.
Yani 3,5 milyar yıl önce tamamen cansız evet. maddelerden oluşan evet. dünya üstünde cansız.
Ama bir anda değil bakın.
Tamam bir anda değil. Evet. Cansız kimya.
Yani işte tam bakın böyle hep bir şey var. Geçiştirme böyle. Ya ne oldu, oldu diyor işte diyor. Yani ne var diyor. Cansız molekülle bir araya gelip hücreyi yaptı. Nasıl yaptı bilmiyoruz ama oldu yani. İşte filanca şey filancaya dönüştü. Nerede fosili yok. Yok ama yani öyle oldu. Yani bu şekilde oldu. İşte diyor mesela bizim arkadaşlardan Sadun değil mi? Katılıkları programda soru soru dedi ki bir akciğer bir solungaç dedi. Akciğeri nasıl dönüştürür dedi. Yani olabilir mi böyle bir şey? Nasıl olabilir diye.
bir soru sordu. Ne? Çok basit dedi cevap veren kişi. İsmini hatırlamıyorum şimdi. O ne demekti? Çok basit dedi. Mesela dedi, hemoglobin var dedi. Bir hemoglobin dedi. Onda bir amino asit değişikliği oluyor dedi. Bir mutasyon oluyor dedi. O dedi işte dedi gaz tutmaya başlıyor dedi. Damarın içine giriyor dedi. Şey oluyor, akciğer oluyor dedi. Yani kardeşim bak yani bir kere şimdi solungaç ve akciğer son derece kompleks sistemler. Bakın binlerce proteinden ve genden oluşuyorlar. O kadar kompleks sistemler ki mesela akciğeri düşünelim. Akciğerin yani ağız ve burundan itibaren değil mi? Boru sistemiyle yani bronşlar yoluyla, trakea yoluyla önce geliyor. Ondan sonra bronşlara ayrılıyor. O bronşlar dallanıyor, şeylere ayrılıyor, bronşiyollere ayrılıyor. Ondan sonra onlar alveol denen kesiciklere dönüşüyorlar. Alveol denen kesiciklerin içleri son derece özel hücrelerle kaplı. Bunlara endotel hücreleri deniyor. Burada oksijen alışverişi oluyor. Akciğerin ama akciğer tek başına bu kadar bir sistem değil. Akciğeri genişleten, soluk aldırıp verdiren bize sistemler var. İşte diyafram var mesela böyle. O diyaframı uyaran sinirler geliyor beyinden. Sinir sistemleri var. Ondan sonra bizim göğüs kaslarımız var. Onu koruyacak kaburga sistemleri var. Onların arasında bir zar var mesela. Plevra deniyor. Akciğerin dışında bir zar var. Akciğerin yapısı. Arası son derece ince bir film bir maddeyle kaplı böyle sıvı bir maddeyle. O göğüs kafesi genişliyor. Akciğeri pasif olarak genişletiyor. Ve ondan sonra kapanıyor. Bütün bu solunum sistemlerini ayarlayan beyinde solunum merkezleri var. O kadar kompleks sistemler ki beyindeki solunum merkezleri. Kandaki her an oksijenin miktarını ölçüyorlar. Kanın pH'ini ölçüyorlar. Yani bu pH dedikleri asiditesini ölçüyorlar bu sistemler. Ve ona göre her an bizim solunumumuz belirleniyor ve kalp atışı belirleniyor ona uygun olarak. Yani ne kadar oksijen gerekiyorsa ona uygun solunum sayısı ona uygun olarak ayarlanıyor. Aynı şekilde kalp ayarlanıyor. Bu sistem yeterli mi? Değil tabii ki. Bu oksijeni akciğerdeki giren havadan alacak, vücuda götürecek bir moleküle ihtiyaç var. Son derece kompleks yapısıyla hemoglobin molekülü ve onu yapılan alyuvarlar yaratılmış. Nerede üretiliyor bunlar? Kemik iliğinde üretiliyorlar. Bunun içerisinde demir molekülleri yerleştirilmiş oksijeni taşımak üzere hemoglobinin oksijene bir afinitesi yani bir ilgisi var. Havadan alacak şekilde ilgisi özel olarak arttırılmış. Ama dokuda ayrı bir hemoglobine benzer bir molekül var. Miyoglobin deniyor buna. Bu da DNA'da kodlanmış olarak var. O da hemoglobinden koparıyor oksijeni. Ama aralarındaki o kadar hassas bir denge ki oksijenin ilgisinin çok fazla olmaması gerekiyor ki miyoglobine verebilirsin. Ama aynı zamanda az olmaması gerekiyor ki akciğere giden havadan oksijeni alıp taşıyabilsin. Ve kimyasal reaksiyonlarla gerçekleşiyor bunlar. Yani bu böyle. Mesela bir tane bakın tek bir tane protein molekülü var. Sürfaktan deniyor buna. Bu molekül yüzey gerilimini azaltıyor. Mesela sabun köpüğünün bir yüzey gerilimi vardır değil mi? Üflediğiniz zaman şişer böyle. O çok az olduğu zaman çok büyür. Çok fazla olduğu zaman balonu düşünün böyle çok fazla arttıramazsınız. Bir zorla eforla yapmak zorunda kalırsınız. İşte sürfaktan bu alveollerdeki yüzey gerilimini azaltarak akciğerin içindeki havayla dolmasını kolaylaştırıyor. Olmadığında ne oluyor biliyor musunuz? Erken doğum olur mesela. Prematüre bebek denir bunlara. Bebek 9 aylıkta değilken çünkü 9 ay 10 günlükte tam bir olgunluğa ulaşıyor Allah'ın dilemesiyle. O da mükemmel olarak ayarlanmış bir süre. Tam o sürede gerçekleşir doğum. Fazla kaldığında da bu da zararlıdır. Tam 9 ay 10 gündür onun süresi. O zamanda doğum olur. 7 aylık doğuyor bazen. 6 aylık doğuyor. İşte o zaman bu akciğerdeki, bakın akciğerin her şeyi tamam. Sadece bakın sürfaktan molekülü yapılmıyor daha an. Ne oluyor biliyor musunuz? Ölüyor bebek. Özel olarak özel sistemlerle yaşatılması gerekiyor. Kuvözlere konuyor, özel hastaneden, özel birimlerinde bakım gerektiriyor. Bir tane bakın protein molekülünün yokluğu ve binlerce proteinden oluşuyor sırf akciğer. Aynı şekilde solungaçlar da mükemmel sistemler binlerce proteinden oluşuyor. Yani bütün genetik bilginin, bütün bu proteinlerin tamamen apayrı bir sisteme dönüşmesi gerekiyor. Bu mümkün değil çünkü bu kadar kompleks ve mükemmel sistemler ki bunlarda en ufak bir mutasyon meydana geldiği zaman, en ufak bir hata bütün sistem çöküyor. En ufak bir değişiklik. Tabii. Bakın dedik ya bir tek sürfaktan molekülün eksikliği akciğeri bitiriyor mesela. Aynı şekilde bir proteinin bozukluğu solungaç sistemini bitiriyor. Dolayısıyla ara geçiş sisteminin olması imkansız. Bir balık bunların anlatımına göre değil mi? Onu söylüyorlar. Güya karaya çıkacak ve bu özellikleri kazanacak diye iddia ediyorlar değil mi? Doğal seleksiyon bir balığın karaya çıkacağını onların mantığıyla konuşuyorum şimdi. Yani bu saçmalığın anlaşılması olarak. O kadar saçma ki bu ama tek tek onların şeyle yürüyelim. Doğal seleksiyon bir balığın karaya çıkacağını hesaplayamaz. Doğanın bir bilinci yok zaten. Böyle bir şey yok. Bilinç yok doğada. Dolayısıyla bir balığın akciğere ihtiyacı olacağını ve dolayısıyla solungaçların akciğere dönüşmek için bütün ara aşamaları geçirmesi gerektiğini ve bu değişimlerin birikmesi gerektiğini
düşünüp orada olacak değişiklikleri seçip onu biriktirip sonunda çağ haline dönüştürecek. Böyle bir mantık olabilir mi? Böyle bir saçmalık. Bakın ne kadar saçma bir şey ileri sürüyorlar yani. O bir de o ifadeyi okudu. Çok kolay diyor. Hemoglobin molekülünde diyor bir değişiklik oldu diyor. Bir mutasyon gaz sıkıştırıp kardeşim mükemmel bir sistemden bahsediyoruz burada. Binlerce proteinden oluşan. Bir proteinde bir amino asit değiştiği zaman bütün sistem iptal oluyor, çöküyor. Aynı şekilde solungaç için de geçerli. Binlerce proteinden ve genden oluşan bir sistem. Dolayısıyla en ufak bir değişiklik olduğu zaman onun da bütün sistemi çöküyor. Yani olayı böyle paçadan aşağı bir akan bir rezalet yani Darwinizm. Ama bunu böyle bilimsel diye yutturmaları bu bir büyüydü Allah'ın dilemesiyle. Hakikaten çok değişik yani böyle insanlığın buna kanmış olması. Elhamdülillah hocamızın vesilesiyle bunlar açığa çıktı. Bakın 45 tane kitabı var. Dünyanın 200 ülkesinde okunuyor artık böyle ki internetten artık yüz milyonlarca insan giriyor, indiriyor kitapları. Müthiş bir aydınlanma çağı geldi inşallah. Altın çağı geldi dünyaya elhamdülillah.
Mutasyon putu tapıyorlar bunlar. Evet. Yani başta dediğimiz işte sonuçta kurbanın prense dönmesi hikayeleri hep aynı bunların. Ve onu yapan sürekli yani o aklı, o yaratıcılığı tesadüfe vermeleri tam bir put yani işte onu put edinmişler. Eskiler nasıl o tahtadan yapıyorlardı o putu. Şamanlar vesaire işte Peygamber Efendimiz dönemindeki sallallahu aleyhi ve sellem ve daha belki müşrikler. Biz diyor bu şeyi yapıyorlar. Tahtadan kesip biçiyorlar. Bu yapıyor her şeyi diyorlar. Değil mi? Hazreti İbrahim döneminde de var. Bu tahtadan yaptığımız şekil her şeyi o yapıyor. Bize yemekleri, rızıkları o getiriyor diyor. Bütün o doğa olaylarını bu yapıyor diyor. Aynısı. Hiçbir farkı yok söylediklerinin. Bütün her şeyi işte bu tesadüf yapıyor diyor. Mutasyon diyor. Yani tesadüfün öbür adı. Yani zarar veren bir mekanizma. Aynı zamanda bir de üstüne üstlük. Ve tesadüfen hiç ortada bir bilinç yok, şuur yok. Tesadüfler milyonlarca çeşit meyveleri, milyonlarca çeşit mükemmel hayvanları, insanı, kainatı, dengeyi, kusursuz her türlü şeyi ortaya çıkartan buymuş. Yani tesadüfmüş. Şuursuz. Yani bu artık bunun putperestlikten başka bir açıklaması yok yani.
Evet, bakın şimdi Hoymar von Ditfurth var. Almanya'nın en önemli Darwinisti. Azılı bir Darwinist yani. Bir numaralı Darwinisti. Diyor ki bu tesadüfü açıklıyor şimdi. Salt rastlantı sonucu ortaya çıkmış böyle bir uyum, yani canlıktaki bu uyum, bu mükemmellik gerçekten de mümkün müdür? Bu soruyu soruyor. Bu bütün biyolojik evrimin en temel sorusudur. Yani hakikaten tesadüfen böyle bir şey olabilir mi? Biyolojik evrimin en temel sorusu budur diyor. Bu soruya evet mümkündür yanıtı vermek diyor. Modern doğa bilimine olan inancı doğrulamak gibi bir şeydir diyor. Yani evet doğru dediğiniz zaman işte modern dediği işte evrimi yani Darwinizmi doğrulamak oluyor bu. Ama işin burasında olup biteni doğa yasalarıyla dolayısıyla rastlantıyla açıklaması söz konusu kimsenin köşeye sıkışmışlığının belirtisidir diyor. Yani tesadüfen oldu demek diyor köşeye sıkışmışlıktan dolayı olan bir şeydir diyor. Çünkü bu durumda rastlantıya inanmasını ne yapsın? Bakın mecbur bırakılıyor diyor yani tesadüfen olduğuna. Yani olamayacağını kabul ediyor ama mecbur bırakılıyor diyor tesadüfen oldu demeye diyor. Şimdi bir de Pierre Paul Grass var. Bu Fransa'nın en ünlü evrimcilerinden, Darwinistlerinden ve eski Fransız Bilimler Akademisi Başkanı.
Evet.
Traité de Zoolojinin de yazarı değil mi? 37 ciltlik. Traité de Zoolojinin, doğru mu telaffuz ettim?
Estağfurullah sen daha iyi bilirsin.
Estağfurullah. Diyor ki bakın tesadüf diyor Darwinist olmasına rağmen tesadüf ateizm görüntüsü altında kendisine gizlice tapınılan bir tür ilah haline gelmiştir. Bunu yani dünya çapında bir Darwinist söylüyor. Bir daha okuyayım. Tesadüf, ateizm görüntüsü altında kendisine gizlice tapınılan bir tür ilah haline gelmiştir.
İşte bizim söylediğimizi evet. O da evet. Söylemiş. Aynısıymış hakikaten.
Tam yani tam olarak evet. Söylüyor. Yani bu tesadüf şeylerinin. Zaten bakın Darwinizm ateizmin temelidir. Yani Darwinizm olmadan ateizm olmaz, değil mi? Ateizm olmadan da Darwinizm olmaz. Evet. Bakın, Darwin'in ateist olduğuna dair ifadeleri var. Şimdi onlardan örnek verelim. Diyor ki Darwin, böylece inançsızlık yavaş yavaş beni sardı ve sonunda tamamlandı. Ben de inanmıyorum diyor. Evet. Değil mi? Söylüyor zaten yavaş yavaş beni sardı, sonunda tamamlandı. Karısı Emma Darwin, Darwin'le ilgili olarak kızına şöyle bir itirafta bulunmuştu. Allah inancını kendinden uzaklaştırdığı için ondan çok nefret edeceğim.
Darwin devam ediyor. Her şeye gücü yeten ve her şeyi bilen bir Allah'ın her buyruğu verdiği ve her şeyi bildiği kabul edilmeli. Dürüstçe söylemek gerekirse ben bunu kabul edemiyorum. İnsanın içinden gelen bir imanla Tanrı veya ezeli sebep olması gerektiğine inanıyor olmasının nasıl olup da gerçekten güvenilir bir delil olabileceğine bir türlü aklım ermiyor. Yani Darwin ateisti ve ateizm zemininde geliştirdi zaten. Mamasan Hoca'nın ısmarlamasıyla bu iddiaları ortaya attı.
Tabii.
O da inanmıyor doğru olduğuna. Çünkü söylüyor zaten kitabında çok açık. Ara geçiş formu yoktur diyor. Ara geçiş formu yoksa evrim yoktur diyor. Çünkü evrim diyor sadece fosil kayıtlarında bulunabilir diyor. Bu bir paçavra parçası diyor. Daha ne desin yani evet. Söyledikleriyle tam olarak bunu zaten itiraf etmiş oluyor.
Yani biz inkar etmenin bir felsefesini oluşturmamız lazım demişler. Onu oluşturmuşlar. Darwin, üstadları, masonları buna bir kılıf bulmamız, millet insanları da böyle kandırmamız lazım. Başka türlü olmaz demişler. Putperestliğin kendince bilimsel değil aslında. Yani masalsı bir anlatımla kandırma propaganda metodunu kurmuşlar. Yani o bir vicdan akıl işi olduğu için inanmak isteyen ona da insan. Ya adam üniversitede okuyor. Yani artık bilim adamı değil mi? Gerçek bilim adamları Einstein'dan tut diğer örneklerini verdiğimiz bütün bilim adamlarının hepsi Allah'a inanan insanlar. Gerçek bilim adamları. Yani o moleküler seviyedeki mükemmellikleri görüp de inanmamak mümkün mü Allah? Ya kendi varlığı olmayacak. O evet. Adam yok olmuş olacak. Yani onu görmediği şey. İşte basireti bağlanmış olacak. Ona uygun bir kılıf gördüğü zaman hemen ona sarılıyor. Başka bir şey değil yani. O bir inanç yani. Tamamen o dogma inanç denen tamamen bir din haline gelmiş. Yani Darwinizm. Hocamızın kitabı var Darwinizm dini diye. Putperestliğin diğer adı olan değil mi? Pagan dini diyorsun işte. Evet. Darwinizm dini öyle bir din haline gelmiş. Onlar da onun rahipleri olmuşlar diyor hocamız işte. Bir inanç yani ve hiç bilimselliği olmayan hocamızın Allah'a çok şükür yerle bir ettiği bilimsel olarak dünyadan şu anda ateizmi, zulmü, kötülüğü kaldıracak olan en önemli şey Darwinizmin yok edilmesi. Allah'ın izniyle
evet.
Onun yok edilmesiyle dünyada şimdi sevgiye dayalı, barışa dayalı, insancıl, imana, güzel ahlaka dayalı, insanın ruhuna uygun, yaratılışına uygun çok güzel bir yaşam, mutlu bir yaşam söz konusu olacak yani inşallah. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu müjdelemiş Allah'ın ona vahiyle ve hepsi de bir çıkıyor. 1979-80 Hicri 1400'den itibaren 100'den fazla, 150'ye yakın alametleriyle, bütün olaylarıyla, günümüzde de hatta şu an yaşadığımız bütün olaylarıyla birlikte tarif edilmiş. Mehdi'nin çıkışıyla, zuhuruyla inşallah o sevgiye, muhabbete, barışa, dostluğa, kardeşe insanlık kavuşacak. Çok yakın. Allah'ın bize normal bir ömür ve hep birlikte göreceğiz Allah'ın izniyle hocamızın
İnşallah. Tabiriyle. Elhamdülillah. İnşallah. Şimdi mutasyon konusuyla ilgili bir iki itiraf var. Onu okuyalım mı?
Tamam. Inşallah.
Mutasyonlar küçük, rastgele ve zararlıdırlar. Şimdi diyorlar ya bunlar faydalı mutasyon falan hikaye anlatıyorlar. Genetikçi Rengenat'ın çok tanınmış bir Darwinist genetikçi bu. Mutasyonlar küçük, rastgele ve zararlıdırlar. Çok açık söylüyor bakın. Çok ender olarak meydana gelirler. Ve en iyi ihtimalle etkisizdirler. Yani ne faydalı ne zararlı. En iyi ihtimalle. Ama çoğunlukla zararlıdır diyor. Hı hı. Bu üç özellik mutasyonların evrimsel bir gelişme meydana getiremeyeceğini gösterir. Zaten yüksek derecede özelleşmiş bir organizmada meydana gelebilecek rastlantısal bir değişim ya etkisiz olacaktır ya da zararlı. Bir kol saatinde meydana gelecek rastgele bir değişim kol saatini geliştirmeyecektir. Bunu herkes bilir. Ona büyük ihtimalle zarar verecek veya en iyi ihtimalle etkisiz olacaktır. Bir deprem bir şehri geliştirmez, ona yıkım getirir. Yani bunları konunun en tanınmış uzmanları söylüyor. Bakın, diyor ki, bu George Turner'ın 2003 yılında New Scientist dergisine yaptığı açıklama şimdi okuyacağım. Çok değil, yakın zaman önce türlerin nasıl oluştuğunu bildiğimizi sanıyorduk. Evrimci söylüyor bunu, evrimciler söylüyor. İşlemin hemen her zaman popülasyonların tamamen izole olmalarıyla başladığına inanıyorduk. Genellikle popülasyonun ciddi bir genetik darboğazdan geçmesinden sonra meydana geliyordu. Örneğin
hamile bir dişinin uzak bir adaya sürüklenmesinden ve onun yavrularının birbirleriyle çiftleşmesinden sonra olabileceği gibi bu kurucu etkinin güzelliği laboratuvarda test edilebilir olmasıydı. Gerçekte bakın dikkat edin, açıkçası tutmadı. Biyologların tüm çabalarına rağmen hiç kimse kurucu bir popülasyondan yeni bir tür yaratmanın yanına bile yaklaşamadı. Yani laboratuvarda biz bunu denedik diyor. Evrim mevrim olmuyor diyor. Gördük diyor. Gözümüzle gördük. Dahası bildiğimiz kadarıyla insanların az sayılarda organizmayı yabancı ortamlara salmaları sonucunda hiçbir yeni tür oluşmadı. Yani evrim olamaz diyor. New Scientist dergisinde dünya çapında Darwinist bir dergi ve dünya çapında Darwinistlerin ifadeleri bunlar. Yine bakın Rengenat'ından bir ifade. Darwinist, bir canlı vücudunda çok küçük bile olsa bir düzensizlik oluştuğunda bunun sonucu ölüm olur. Yani en ufak mutasyon olduğunda ölüm olur. Yaşam olgusu ile anarşi yani düzensizlik arasında hiçbir olası uzlaşma yoktur. Yani en ufak bir düzensizlik olamaz diyor yaşamda diyor. Böyle bir başıboşluk. Hemen ölür diyor o canlı. İşte onlar da tesadüfen olduğunu iddia ediyorlar. Şimdi bakın aslında şunu gösterelim. Bakın bu güzel. Burada yapılan sadece laf kalabalığı. Bakın internette bunu gençler hazırlamışlar. Şurada gösterelim. Bakın. Nasıl bir laf kalabalığı. Kendine güvenen bir duruş, anlaşılmaz cümleler, yalan söylemek, demagoji yapmak diye hazırlamışlar bunu. Gençler.
Olgusal tutarlılıklarındaki nitelikle ilgili bir şey değildir. Olgusal evrendeki oluşların düzenliliklerini özetlerler, bitmiştir, betimlerler, bitmiştir. Betsel nitelikteki önermelerin nasılını açıklar istiyorum. Olgusal tutarlılık skalasındaki
evrim, deterministikle tesadüfi süreçlerin ortak bir şekilde yayılma random proses olarak adlandırılır ve random denklemlerle oluşmuş. Daha önce oluşmuş maddi yapıların üzerine zorunlulukla, deterministik bir zorunlulukla ama stokastik yani rastlantısal olayların etkisiyle yeni özelliklerin ortaya çıkması, türleşmenin gerçekleşmesi.
Çok basit, betimsel, naif önermeler üzerine. Kozmolojik kırık dizgesi dediğimiz bizim.
Türk yaşamında endosimbiyotik olarak bakteri öncesinde gösteriyor. Alıp bakteri üzerindeki elektron transport yani enerji üreten sistemdeki.
Nesneler dünyasında bakışımızda felsefi temelin nedensellik sürecini
genetik kovalans matrisinin nesi hayali?
Eşesel izolasyon dediğimiz izolasyon mekanizmalarıyla. Bunlar için izolasyon mekanizmalarıyla.
İzolasyon, müzolasyon bunlar hepsi hikayesi.
Ben bu terminolojiyi kullanmadan konuşmam.
Lineer bağlamda hiyerarşik, epistemolojik, kuantum, binal falan böyle bu.
Ya işte durum bu. Bunlar ibaret yani. Artık Türk halkı çok zeki tabii inşallah. Öyle yani... Türk halkını kimse aldatamaz Allah'ın izniyle. Herkes de her şeyi anlıyor. Yani bunu gençler hazırlamışlar ama bu böyle binlerce insan bunun evet. Farkında. Milyonlarca şimdi. İnsan farkında artık. Tabii hocamız vesile oldu elhamdülillah evet. Maşallah. Tabii böyle yok laf kalabalığı anlaşılmaz cümlelerle Darwinizmi kimsenin ayakta tutabileceği falan yok. Zaten Darwinizm kafası koptu. Yani kafası kopan bir şey zaten ölü demektir. Önce belini kırdı hocamız sonra kafasını kopardı. Zaten bir beli kırık bir ceset var ortada. Onu kaldırıp kaldırıp kaldırmaya çalışıyorlar. Hocamızı görünce kaçıyorlar, bırakıyorlar, ceset düşüyor. Sonra hocamız görmeyince tekrar kaldırır gibi yapıyorlar. Hocamız bir şey ediyor, hemen bırakıyorlar cesedi. Biz de o cesedi alıp gömüyoruz işte. Yani yapılan işlem bundan ibaret. İnşallah. Önümüzde az bir zaman kaldı inşallah. Evet. Önümüzdeki yıllar içerisinde Darwinizm'in tamamen ortadan kalktığını bütün insanlık görecek inşallah. Tabii. Ve adım adım İslam'a hakim olacak. Ve İslam bütün dünyada tek din olarak hakim olacak inşallah. Hazreti Mehdi'nin İmamlığı döneminde inşallah değil mi? Hazreti İsa'nın da ona tabi olmasıyla bütün dünyada İslam tek din olarak hakim olacak. Ne Darwinizm kalacak ne Marvinizm inşallah.
İnşallah.
Bitirelim mi hocam?
Yarın neredeyiz hocam?
Evet yarın saat 22'den itibaren harunyahya.tv internet sitemizden Mavi Karadeniz Radyo ve Kocaeli TV ekranlarından takip edebilirsiniz inşallah. Tekrar söylüyorum. Mavi Karadeniz Radyo ve Kocaeli TV ekranlarından. Herkese de hayırlı geceler diliyoruz inşallah.